Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün çok tatlı bir konumuz var. Aslında şimdi çok kolay ulaştığımız için pek çok hastalığın da sebebi olarak gösterilen, geçmiş dönemde belki de bir bayrama adını verecek kadar ender görülen şeker.
Evet. Şimdi her gün mütehassıslar aman 3 beyazdan ve 3 zehirden, 3 beyaz zehirden uzak durun diyorlar. Un, tuz ve şeker. Bu hakikaten sizin de işaret ettiğiniz gibi bazı hastalıkların veya hastalık başlangıçlarının sebebi oluyor. Fakat şimdi insan da düşünüyor, bu üçü olmadan da hayatın geçmesi mümkün değil. Yani gıdaların esasını bu üç beyaz teşkil ediyor. Şimdi bunlara üç beyaz veya beyaz zehir diyorlar. Hele şekere en çok kızan, çünkü şeker çok daha fazla tüketiliyor. İnsanlar unu daha kontrollü. Tuzu zaten belli tuzun, yani az çok ne kadar
kararı var.
Kararı var. Bir avuç tuz kimse yemez ama şeker öyle değil. Hayata tadını veren en mühim gıdalardan bir tanesi. Şimdi bir beyaz zehir olarak görülüyor. Fakat aslında eskiden beyaz altın olarak görülürdü. Yani şeker ve çok kıymetli, çok muteberdi eski hayatımızda. Çünkü şeker zor bulunurdu. Zor üretilirdi. Pahalıydı. Zor bulunur demeyeyim de, yani pahalıydı. Pahalı olduğu için zor bulunurdu. Yoksa bulunurdu.
Peki ne kadar eskiye gidiyoruz? Şimdi şöyle bir şey soracağım size. İnsanlar yemeklerde, tatlılarda şeker kullanıyorlar. Şekerleme yapıyorlar. Tatlı işte bal vesaire, pekmez var. Ama biz bugün işte küp şeker veya toz şeker, bugün mutfağımızdaki o beyaz şekeri ne zamandan beri biliyoruz? Ne zamandan beri kullanıyoruz?
Şeker çok eski. Yani biliyorsunuz şekerin en eski üretildiği bitki. Tabiattan elde ediliyor şeker. Hı hı. Yani suni bir gıda değil. Buğday gibi şeker kamışıdır. Hı hı. Şeker kamışı bugün bile hala şeker istihsalinin, üretiminin 1/3'ünü karşılayan madde. Pancardan üretiliyor. Başka gıdalar ama en çok şeker kamışından. Polinezya var. Avustralya ile Asya arasındaki adalar. Ana vatanı burası. Buradan tacirler vasıtası Hindistan'a geliyor. Hindistan iklimi...
Yine böyle beyaz olarak mı geliyor,
yok,
yoksa şeker kamışı?
Şeker kamışı olarak geliyor. Şeker kamışı. Şimdi şeker yok, şeker kamışı. Şeker kamışı olarak Hindistan'da ekiliyor. Hindistan iklimi biliyorsunuz böyle şeylere çok müsait. Şeker kamışı suyu ve sıcağı, rutubeti seven bir bitki. Ve bunu sağarak, bundan elde ettikleri usare ile şeker elde ediyorlar. Bu şekeri rafine hal edip çok iptidai metotlarla tatlılarda, yiyeceklerde kullanıyorlar. Şerbetlerde kullanıyor. Ama bugünkü şeker anlamayın siz bunu yani. Bu bir nevi ağda şeklinde kullanılan bir madde. Hindistan'da. Zaten çok şeyin vatanı da Hindistan, Çin, oralar. Meşhur Dara. Pers hükümdarı Darius. Hindistan seferinden dönüşte, milattan önce 600 senesi, şekeri görüyor ve ona beyaz altın adını veriyor. Kıymetli olduğu için. Kıymetli ve alıyor, getiriyor İran'a.
Demek ki beyaza
beyaz
bir rengi
beyaz
var.
Renk veriyor. Kırık bir beyaz rengi vardır onun. Bu sarı rengi rafine edilirken elde ediyor. Onu sonradan beyazlaştırıyorlar biliyorsunuz.
Tabii.
Şeker kamışının da zaten usaresi beyaz.
Beyazlatılıyor aynı.
Beyaz biraz da şeffaf için kullanılır biliyorsunuz Anadolu'da şeyde. Yani beyaz dendiği zaman şeffaf manası da anlaşılıyor. İran'dan öğrendik yani. İran'dan bu madde Araplara geldi. Araplar şeker kamışını hem imal ettiler Arap mıntıkalarında, hem ticaretini yaptılar. Şekeri Avrupalılar her şeyden olduğu gibi Şark'tan öğrendiler. Araplardan öğrendiler. İki vasıtayla, kağıt gibi. Birisi Arap tacirler vasıtasıyla Endülüs'ten, ama daha ziyade Haçlılar, mukaddes mıntıkaları işte işgal eden Haçlılar şekeri, şeker kamışını tanıdılar ve bundan bol miktarda memleketlerine götürdüler. Ama dediğim gibi şeker artık pahalı bir şeydir. Yani bir ithal maddesidir. Orta Doğu'da yetişiyor. Avrupa'da yetişmiyor. Anadolu'da da zaten Antakya, Tarsus, Antep oralarda yetişiyor. Kıbrıs'ta çok güzel yetişiyor. Mısır'da çok güzel yetişiyor. Araplar zamanında Mısır, Kıbrıs, kısmen Suriye sahilleri hep şeker kamışı tarlalarıydı. Şeker kamışı çok iyi para getiren, zahmetli olmakla beraber diğerleri kadar diğer ziraatlar kadar zahmetli değil. Bir zahmeti var ama diğerleri kadar değil. Çok fazla şey istemiyor yani. Emek istemiyor, bakım istemiyor. Hele büyüdükten sonra adam istiyor. Adam da bol o zaman burada çalışacak. Buradan çok para kazandı Araplar. Ve şeker sofraları süsleyen bir madde olmaktan çıktı. Artık bir ithal bir ticaret metağı halini aldı. Ve Avrupa'da çok tutuldu şeker. Artık bir ikram, sofraları donatma, bir süs oldu. Mesela Fransa Kralı'nın Venedik'e gidilmesi tasvir ediliyor da Venedik'teki bütün masalara renkli renkli şekerlemeler konulmuş. Yani bir biblo gibi neredeyse. Bir yandan yiyorlar tabii gidip geçerken ama şekere çok düştü Avrupalılar o zaman. Yani şeker biliyorsunuz kalori veriyor, insanı ayak dizinde tutuyor.
Enerji veriyor ilk anda, yediğiniz anda.
O zamanlarda da buna çok ihtiyaç olduğu zaman biraz da savaşlar ve buna benzer hadiselerde şeker çok rağbet gördü. Fakat pahalıydı şeker. Yani bir işçinin maaşıyla ancak bir kilo şeker alınabilirdi veya alınamazdı İngiltere'de mesela. O kadar pahalıydı. Ne zaman ucuzladı? Avrupalılar Amerika'yı sömürge haline getirdiler. Oralar şeker kamışı plantasyonlarına çok elverişlidir. Kolombus götürdü ilk defa şeker kamışını oraya. Kıbrıs ve Mısır patentli bir şeker kamışı. Antil adaları vardır. İki Amerika'nın kuzey ve güney Amerika ortasında, Antil Denizi'nin ortasında işte Martinik, Guadeloupe, hala oralar şeker kamışı. Antigua, bir kısmı İngilizlerin, bir kısmı Fransızların elinde. Biraz Amerika adaları da var. Buraların tamamını şeker kamışı plantasyonu yaptılar. Yerli halk bundan anlamıyordu. Onun için Afrika'dan köleler getirdiler. Köle ticaretinin başlangıcı işte şeker. Bu şeker kamışlarının hasadı içindir. Yani şekeri tatlı yemek için insanlar köle ticaretini başlattı. Bu acı hadisenin başlangıcı şeker hasadıdır. Şeker kamışından kimyevi maddeler, kimyevi yollarla şeker elde ediliyor fakat kayıplar çok fazla. Alman, Avrupa'ya da buradan geliyor şeker. Napolyon Bonaparte Avrupa'yı abluk altına aldı. İmparatorken 19. asır başında Avrupa'ya şeker gelmez oldu. Avrupalılar da alıştı, şekersiz yaşayamıyorlar. Burada başka maddelerden şeker elde etme yolları aradılar ve pancardan şeker elde edilebileceğini pancarı öğrendiler. Alman ki çok şeyin buluşu zaten Almanlara mal edilir. Pancardan şeker elde etmeye muvaffak oldular. Şeker kamışı kadar değilse bile zamanla bunu da inkişaf ettirerek ilk başlarda %2 iken %15, %20'lere varan bir verim elde ettiler şeker pancarından. Bu da şeker kamışının tekelini, inhisarını kırdı. Şeker pancarından da artık üretiliyor oldu. Bu da Avrupa'nın yüzünü güldürdü. Bu arada şeker muazzam bir ithal ihraç maddesi oldu. Kıbrıs'tan gelen şeker bütün Avrupa'ya yayılıyor. Çok para kazandırıyor. Onun için beyaz altın sözü burada tekrar gündeme geldi. Dara'nın verdiği beyaz altın sözü yayıldı ve şeker ciddi bir ekonomik güç.
Bizim coğrafyamız için de benzer bir süreç mi var?
Gelelim Osmanlılara. Osmanlılar biliyorsunuz Selçuklu, Abbasi topraklarını miras aldılar ve Osmanlılar zamanında ilk kuruluşunda elbette ki şeker yok ama şeker biliniyor. Şimdi geçenlerde bir politikacımız dedi ki yani bunlar dedi bir kilo şeker üretemeyen Osmanlı ile övünüyorlar dedi. Yani bu politikacıda birer tarih müşaviri lazım. Osmanlılar da şekerin olmadığını zannediyor. Alpullu ilk kurulan biliyorsunuz şeker fabrikası 1934'tür. Ama bu Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulan ilk fabrikadır. Yani Osmanlı Devleti zamanında şeker biliniyor, var, fabrikaları var. Ama tabii bilmek lazım, sosyal tarih bilinmiyor. Mesela Germiyanoğlu prensesiyle evlenen Yıldırım Sultan Bayezid'in, o zaman Şehzade Bayezid'in düğününde şeker saçıldı. Onu tarih kaynakları yazıyor. Ancak şeker ithal maddesidir. Venediklilerden alınıyor. Venedik o zaman...
Bir ticari
ticaretin...
Ama bizim sınırlarımıza ekilmiyor.
Yetişmiyor. Çünkü iklim müsait değil.
Peki bunun alternatifleri mesela işte ballar, pekmezler sürekli bahsediliyor.
Tabii ki iyi ki işaret ettiniz. Tabii şeker yok diye insanlar tatlıdan mahrum kalmıyorlar. Bal, pekmez ve kuru meyveler şekerin fonksiyonunu görüyor. Gerek tatlı yapımında gerek şeker ihtiyacının karşılanmasında. Zaten her zaman şekere alternatif olmuştur bunlar. Onun için biraz da tatlı pahalıdır. Mesela eski kitaplarda diyor ki din kitaplarında bir erkek hanımına diyor haftada bir kere tatlı yedirmelidir. Bu kitaplar yazıldığında henüz şeker bu kadar bir sanayi ve ticaret malı değildi. Orada tatlı baldan yapılıyor. Veya pekmez gibi.
Bir de balın kendisinden
balın
bahsediyor.
Kendisinden bahsediyor. Çok pahalı o da tabii. Zor bulunuyor. Bal zor bulunan bir madde. Zor değil de zor bulunan ve pahalı olan bir madde. Çünkü mahdut üretiliyor. Bundan dolayı pahalı. Yoksa bulunuyor yani. Şeker de bunun hepsi bulunuyor. Osmanlı'da da böyle. Ne zamanki Arap mıntıkaları fethedildi. Kıbrıs. Daha evvel Mısır. İşte Antakya adı. Buralarda şeker kamışı yetişmeye ve Osmanlı Devleti şeker üreten, şeker imal eden ve şeker satan bir devlet haline geldi. Belki diğerleri kadar geniş çapta değil ama böyle bir ülkedir. Mesela Mısır şekeri Rusya'ya ihraç ediliyordu Osmanlılar zamanında. Kıbrıs şekeri, ki en güzel şekerlerden bir tanesidir, tamamen sarayın ihtiyacını karşılıyordu. Çünkü Osmanlı'da böyle bir ekonomik sistem var, daha önce anlatmıştık. Her yerin ihtiyacı eksik kalmaması için bir sistem kurulmuş. Mesela Sivas'ta yetişen buğday önce Sivas'ta satılır. Sivas doyduktan sonra etraf vilayetleri, onlar da doyduktan sonra yurt dışına ihraç edilir. Yani halk aç kalmış, onu üreten aç kalmış, böyle bir şey olamaz Osmanlı'da. Sistem var. Böyle olunca da kontrollü ekonomi diyoruz biz buna. İşler tıkır tıkır yürüyor, çok gelişmese bile. Kıbrıs'ın şekeri doğrudan saraya geliyor. Sarayda biliyorsunuz çok şeker tüketiliyor zaten.
Zenginlik alameti. Onunla ilgili özel mutfaklar var.
Hususi mutfak var. Şeker tatlı mutfağı var. Helvahane, Humayun veya Helvahane Şahane gibi. Buna helvai diye hususi vazifeliler var. Çok kıymetli çünkü tatlı ve bizde tatlı sadece bir yemek değildir o tür şartta. Bir protokol şeyidir. Mesela düğünlerde tatlı ikram edilir. Nikahta tatlı ikram edilir. Milletlerarası protokolde, elçi kabulünde, yabancı bir misafirin gelişinde tatlı ikram edilir. Bir misafir geldiği zaman ilk ikram edilen şey nedir? Tatlı. Şeker. Şekerin lokum. Olmadığı zamanlarda lokum. Lokumdan önce ise reçel. Reçel ikram edilir. Küçük kaselerde, kaşıklarla, bu çok yaygın bir adettir.
Topkapı Sarayı'nda gezseler mutfak kısmını, özellikle helvahaneyi ya da şekerlerin yapıldığı yeri, o mermer yüzeyin nasıl aşındığını görseler aslında ne kadar eski olduğunu anlarlar.
Olduğunu anlamak mümkündür. Evet, helva o zamanki tabii şekerin kıvama getirilmesi de apayrı bir iş. Şimdiki gibi değil. Basalım şekeri, şu kadar şeker, bir ölçü şeker, öyle değil tabii ki. O zaman helvanın yapımı ve tatlı yapmak zannedilenin aksine çok zordur. Yemek yapmaktan daha zordur tatlı yapmak. Yani şekerini ayarlamak, işte hamur tatlısı hamurlaşmayacak, fazla kızmayacak, içinde başka kokular fazla olmayacak, şekerin kendine mahsup olmayacak, onu yapmak kolay değildir. Bayağı bir ustalık ister. Hele bazı tatlılar çok basit zannedilen, mesela helva, yani irmik helvası, çok basit görülen bir helva. Herkes yapamıyor yani o hakiki. Ya evet, yeniyor belki de. Yeniyor sadece.
Evet.
Yeniyor.
Özü geçsin derler evet, insan. Öyle.
Şimdi Kıbrıs tatlısı saraya alınıyor. Bunun dışındaki en büyük üretici Mısır'dır. Mısır'ın şeker kamışından mamul şekeri bütün iç piyasayı doyurduktan başka Rusya başta olmak üzere ihraç ediliyor. Yani Osmanlı Devleti şeker ihraç eden bir memlekettir. Sonra Adana, Tarsus, oralarda da bunlar lokal, çok fazla değil ama şeker üretilmiştir. Şeker fabrikası yok dedi ya politikacımız. Evliya Çelebi Mısır'ı gezdiği zaman anlatıyor. Diyor ki 200 tane şekerhane var Mısır'da.
Şeker fabrikası.
Yani sanayi şekerhane dövülerek falan değil. Yani bir takım
imalathaneye dönmüş.
Makinalarla seri imalat yapılan yeri kastediyor. Anlatması o çünkü. Öyle hani hususi bir ev şeysi değil bu. 200 tane şekerhane var diyor. Yine enteresan bir antır parantez tespiti var. Bunların 60 tanesi resmidir diyor. Devlete aittir. Geri kalanlar hususidir diyor. Hususi.
Yani özel
teşebbüs de. Bunu her yere kıyas edebilirsin. Evet, her yerde belki Mısır gibi olmaz. Çünkü Mısır ciddi bir üretim. İstanbul'da şekerhane yok ama İstanbul'da bol miktarda şeker satılıyor. Şekerci esnafı İstanbul'un en güçlü esnafıdır. Para olarak en zengindir. Sayı olarak değil. Ve şeker pazarı vardır Mısır Çarşısı ve Kapalı Çarşı'da. Bu şekerle alakalı nahr vardır. Şeker kaçakçılığını devlet takip ediyor. Çünkü ciddi bir mesele bu. Şeker kaçakçılığı, şekerin standartlara uygun olması, İstanbul'a uygun bir şekilde tevzi edilmesi. Yani Osmanlı'da şeker biliniyor.
Eskiden bugüne kadar gelen en büyük şirketlere bakıyorum. İşte eski şu tarihten itibaren diyorsunuz. Badem ezmecisi, şekerci,
evet, tatlıcı,
değil mi?
Evet,
tatlıcı. Evet. Yani bu bile aslında bu sektörün ne kadar sevildiğini ve ne kadar...
Tatlı yiyelim, tatlı oturalım, bizim hayat düsturumuz olmuş. Hal böyle olunca da insan hayatında sevdiği insana şekerim diyorlar mı? Şeker zaten Arapça bir kelime. Sakkara, Sanskritçe'den gelme, mermer tozu demek. Sakkara'dan sükker, Arapça'da şeker demek. Sugar, züker, Avrupa ülkelerine gelmiş. Bir de kant var. Kant da Farsça kelle şekeri demektir. Şeker zaten kelle halindedir. Toz halinde değil. Sonradan toz haline getiriliyor.
Büyük
kelle halinde imal ediliyor. Evet. Toz haline getirilmesi ayrı bir ameliyedir onun. Ve de o da...
Taşınırken de böyle büyük halde
taşınıyor? Büyük halde taşınıyor ve sonra kırılıyor. Onun hususi makasları, testereleri var. Ben bunları gördüm. Bu makaslar eskiden evlerde vardı. Kırılır. İki tür şeker var şimdi kullanımda. Bir kelle şekeri, yani küp şeker. Biz onu kelle şekerini artık görmüyoruz. Eskiden vardı. Bakkallarda satılırdı kelle şeker. Ve toz şeker. Toz şeker hiçbir zaman çay için değil.
Yemek
içindir, tatlı içindir. Kelle şekeri ise çay içindir. Bizde biliyorsunuz çay çok yaygın bir gıda. Çayın yanında da mutlaka ya içine atacaksınız ya kıtlama. Şeker var. Hatta kahvenin bile eskiden sade yandan çarklı, yanında şekerli içerlerdi eskiler. Şekerli değil de böyle bu şekilde.
İçine konmaz pişerken.
Evet, kenarında.
Sağlıklı olan da oymuş, biliyor musunuz?
Oymuş, evet, oymuş. İçinde lezzetini de zaten bozuyor. Evet. Kahvenin kendine mahsus bir lezzeti var. Zaten hanım kahvesi derler, biraz hafifleştiriyor tadını.
Öyle üçe ayrılarak.
Evet, hanım kahvesi tatlı, şekerli kahveye hanım kahvesi derler. Orta şekerli kahveye köylü kahvesi derler. Yani ne tatlı ne şey. Sade kahveye herif, yani efendi kahvesi, centilmen kahvesi derler. Eskiden kahvehanelerde, bunu böyle barlarda. İşte bir şekerli kahve istediğiniz zaman usta yap bir zenne der. Yani yap kadın. Usta yap bir köylü. Usta yap bir herif. Usta anlar onun ne olduğunu.
Karşılığını biliyor.
Karıştırmaz da bu şekilde. Çünkü az şekerli, orta şeker çok karışabiliyor birbirine. Bu şekilde tüketiliyordu kelle şekeri. İstanbul'da ciddi bir sanayisi var. Kant ise bugün şekerli limonlu suya verilen isimdir. Kendi şekerim tatlım manasına geliyor. Avrupa'da da kullanılıyor. İkisi de Farsçadan Arapça vasıtasıyla yayılmış. Yani şekere verilen Avrupa'daki diller sugar ve kent hep İran, Arap menşeliydi. Bu da şarttan gitti.
Nereden geliyorsa zaten aslında oradan etkileniyor.
Evet, ister istemez bunu aksettiriyor. Portekiz'den biz öğrendiğimiz için biz portakal diyoruz. Onlar ise narenç diyorlar. Araplardan aldıkları için orange, yani turunçtan geliyor malum o kelime.
Ne kadar dolaşmış değil mi kelime, ürün.
Şimdi sevdiğimiz insana şeker ikram ediyoruz, şekerim diyoruz. Aramız bozuksa şeker renk diyoruz. Yani böyle şeker ne kadar çok kullanılan bir tabir. Statü sembolü, yani bir zenginlik sembolü. Bir yere gittiğimiz zaman şeker götürüyoruz. Adet olmuş şeker götürme. Götürülmese yadırganıyor. Yani
bir yere giderken yemeğe çağrılsanız mesela.
Bir de kız bakmaya gittiğin zaman şeker götürmemek yadırganıyor. Bir statü, zenginlik sembolü. Hatta Tito Üsküp'te gezerken yaşlı bir Türk'e, dükkancı da orada çıkmış. Demiş, benim zamanım mı iyi, önceki zamanlar demişti. Efendim bu Çarhamit zamanında da gördü, kralı zaman siz de gördü. Adam da biraz tok sözlüymüş. Demiş ki, vallahi demiş, alıyorduk demiş şekeri demiş Çarhamit zamanında kelleyle. Çarhamit dedi Surabdamit. Kral Aleksan geldi, aldık okkayla. Sen geldin bulamıyoruz bir dirhem bile demiş.
Anla
sen hangisi durumdayım. Yeri. Çarhamit zamanında kelleyle alıyorlar şekeri.
Koca.
Şeylik artık kiloyla almaya başlamışlar. Kral gelmiş, Yugoslav kralı. Sen geldin dirhem bile bulamıyoruz, yani o kadar kıtlık var. Nitekim tek parti zamanında düşün, Alpullu şeker fabrikası övünüyorlar şimdi. Osmanlı'da yoktu, biz kurduk. İyi. Var mıydı şeker? Hayır. Tek parti zamanında 1950'ye kadar millet şekeri bulamazdı. Şeker çok pahalı.
İşte tam da onu.
Kuru üzüm. Kuru erikle çay içerdi insanlar.
Şimdi onu söyleyeceğim aslında.
Belki hani, de daha sağlıklıydı, o da ayrı mesele.
Onun diyetisyenler evet yanında hiçbir şey olmasın diyor yanında, ama hani madem ki bir statü gösteriyor. Hakikaten o karneyle alışveriş dönemi, insanların şeker bulamadığı dönem. Hep böyle şöyle düşünüyoruz. İşte şeker 60'tan sonra, 50'den sonra bollaştı. İşte 50'den sonra bu hastalıklar çıktı. Aslında ondan önce de şeker tüketiliyordu. Şimdi siz söylediğiniz
bol
zaman
ben. Bol miktarda ve şuursuzca. Onlar yanlıştır. Bu çok genellemeler doğru değil. Bu zaman genellemeleri çok. Ömürlerin uzaması, kısalması da. Bunlar belli periyotlardır ama genelleme yapmak doğru değil.
Ama ciddi anlamda bir hastalık sebebi. Doğru. Bunun da sebebi bizim hareket kabiliyetimizin azalmış olması aslında.
Şimdi eskiler yiyordu. Onun hakkını veriyordu. Hakkını ve çalışıyorlardı. Yine ömür çok uzun değildi zaten. Ama şimdi insanlar yiyor. Sadece şeker değil, hareket etmiyor. Yani evinden önündeki bakkala arabayla giden insanlar var. Asansör, bir kat için asansöre biniyor insanların çoğundan bahsediyorum.
Söylediğiniz zaman da azarlıyorlar sizi zaten.
Şimdi bir de şuursuz yeniyor. Bir yemek kültürümüz çok bozuk. Yani otu da, yeşilliği de, her şeyi bir arada yemiyoruz. Herkesin yemek kültürü çok dar bir şeye inhisar ediyor. Bilhassa bu hızlı çalışan hayat, bazı şeylerin kolay bulunması. Hadise biraz da bundan. Bir de insanlar uzun yaşadığı zaman şekerden kaynaklanan hastalıklar ortaya çıkıyor. Eskiden 60 dediğim çok kişi ölüyordu belki. Bu hastalıklar çıkmıyordu. Onun için yani malum çok tatsız bir hastalığa da kan şekeri sebebiyle şeker hastalığı diyorlar. Diyabettir adı, biliyorsunuz. Evet, yani evet. Bir hastalığın ismidir şeker. Ama dediğim gibi yani şeker eskiden sevilmiş, tüketilmiş, çok itibar görmüş bir tatlı, zenginlik sembolü, bolluk sembolüdür şeker. Ama dediğim gibi çok kıt zamanları da olmuş. Bulunmadığı zamanlar da olmuş para sebebiyle. Evet. Ve tekrar söylüyorum, Osmanlı Devleti'nde her zaman bol miktarda şeker bulunmuş, üretilmiş, imal edilmiş, ihraç edilmiş ve şeker yine dediğim gibi kuruluşunda kölelik gibi çok acı bir hadisenin de başlangıcı olmuş. İşte bazılarının refahı, saadeti, mutluluğu, zevki bazılarının acı çekmesine
bağlıdır. Genelde dünyanın kuzeyinin mutluluğu, güneyinin mutsuzluğuna yol açıyor. Şimdi biraz önce markalardan bahsettim. Benim de çok sevdiğim markalar bunlar. Bu Osmanlı'dan bugüne kadar gelmiş şeker markaları var birkaç tane. Bakıyorsunuz işte tatlı markaları var vesaire. Onların bugüne kadar gelebilmiş olmasını neye bağlıyorsunuz?
Bir tanesi bir kere gıda üzerine çalışmaları. İkincisi spesifik olarak tatlı üzerine çalışmalarıdır. Bakın lokantalardan ilerleyenler var.
Dükkanlar bile
var.
Değişmemiş neredeyse.
Bakın lokantalarda da ilerleyenler var. Bir sürü fabrika bilmem hepsi kapanmış. Kumaşçılar şuna. Ama lokantalarda bile devam edenler var. El değiştirse bile. Bir gıda üzerine çalışıyor. Çünkü o çok tanınıyor. Halkın her katmanına iniyorsunuz. İkincisi tatlı üzerine çalışmak. Biraz evvel anlattığım sebeplerle. Üçüncüsü sadece tatlı üzerine çalışmak. Bir insan çok fazla genişlediği zaman ihtisaslaşmayı kaybediyor ve eski safiyetini unutuyor. En güzel mesela köfteciler sadece köfte üretenlerdir. Küçücük bir dükkandır. İki masası vardır. Millet ayakta bekler. Meşhur lokantalar o kadar güzel köfte yapıyor. Çünkü adam sadece köfte yapıyor.
Köfte yemek şey istiyorsanız gidiyorsanız.
Evet, başka bir şey yapmıyor. Yani zaten denemiyor da.
Yani burada neden kuru fasulye yok diye de sormuyor kimse.
Kuru fasulyeci var. Sadece kuru fasulye yapıyor. Ama ne yapıyor? İşte bu böyle. Bir de tabii bunların liderlerinin biraz da resmi elitlerle olan irtibatını nazar almak. Mesela bahsettiğiniz şekerci aynı zamanda saray şekercisiydi. Şeker. Yani saraya şeker verirdi, satardı. Hatta bu gidiş gelişlerinden bir tanesinde Şadiye Sultan'a aşık olmuş o meşhur şekerci. Herkes ismini bilir, ismini söylemeyelim. Tabii şekerciye kız verecek hali yok Sultan Abdülhamit'in ama aşık olmuş. Hanedan sürgün edilince çok üzülmüş ve o aşkı hep içerinde tutmuş. Çocuklarına demiş ki bakın ben demiş ölürsem ve hanedan dönerse Şadiye Sultan'a siz yardım edeceksiniz.
Sahip çıkacaksınız.
Hakikaten Şadiye Sultan Türkiye'ye döndü beş parasız. Hükümete dilekçesini gördüm. Benim babam Sultan II. Abdülhamit orduların başkomutanıydı. Devletin reisi bana bundan bir emekli maaşı verin. Devlet reddetti. Sonra askeriye yazdı. Acaba onların kalbine hitap edebilir miyim vicdan? Benim babam ordunun başkomutanıydı. Ben onun yetimiyim. Şu anda yiyecek ekmeğe muhtacım. Bana emekli maaşı bağlar mısınız? Reddedildi. İşte o bahsettiğiniz şekerci ölmüştü. Onun çocukları ona Cihangir'de bir bodrum katı verdiler. İşte o kadar verdiler. Yani baba olsa belki daha iyisini verirdi. İşte biraz daha 3-5 kuruş yardım ettiler. Kadıncağız orada bir bodrum katında çok mütevazi bir hayat yaşayarak vefat etti. Yani bu da enteresan bir hadisedir. Şimdi şeker deyince aklıma geldi. Yani bunların bu resmi elitlerle olan irtibatı da tabii himaye görmeleri, beynel milal olmalarına, mesela şimdi saraya şeker yapan bir insan, bir Avusturyalı diplomatı da, efendim bir Rus soylusunu da, bir İngiliz devlet adamını da tanıdığı kimse oluyor. Oraya da mal veriyor, tanınıyor. Biliyorsunuz bu bizde her zaman itibar, yüksek kişilere de mal vermek bir ticari müessesenin itibarıdır. Eskiden dükkanlarda olurdu. Şunlar bizde yemek yedi, şunlar bizden aldı.
Var şimdi söylediğiniz köftecilerde.
Hala var. Ya. Çok biraz pespayı bir şey oldu ama eskiden Avrupa'da da vardı. Mesela bilmem ne prensesi buradan alışveriş yapmıştır falan böyle göster. Vardı yani. O da bir itibar şeysiydi. Şimdi değil ama eskiden öyleydi.
Evet. Şimdi tabii şeker deyince yine kontrollü olmaktan bahsedelim. Eskiden daha kalitelisine ulaşıyorduk. Şimdi artık şeker dediğiniz şey çok ucuzladı. İçindekiler kısmını çok fazla anlayamadığımız pek çok malzemeyle doldurdular.
Çocukken şekeri çaya atardık. Üzerinde bir yağ tabakası teşekkür ederdi. Derlerdi ki bu şeker beyazlatılması için kazanlara kemik atılıyor. Tabii ben kemik deyince ben insan kemiği aklıma geldi. Hayvan kemiği atılıyormuş. O beyaz madde elde etmek için. O yağ onun yağı derlerdi. Kimya hocamıza sordum. Evet doğru ama dedi artık böyle yapılmıyor dedi. Yani o çok eski şeker imalatında öyle kullanılıyordu. Şimdi artık bunun için sentetik beyazlaştırılan.
Daha kötüsü
var. Ben o yağı görünce artık çaya şeker atmaktan vazgeçtim. Bana çok faydası oldu. Çayı şekersiz içmeye ben çocuk yaşta başladım. Dünya varmış dedim. Şekersiz çay başka bir içecektir.
Çayın tadı varmış.
Çayın tadı var. Kendine mahsus biliyorsun çayın kokulu, sası bir tadı vardır. Onu şeker varsa alamıyorsun. Ve şu anda şunu açıkça söylüyorum. Şekerli çay ayrı bir içecektir. Şekersiz çay ayrı bir içecektir. Bakın kimsenin tercihini ben sorgulamıyorum.
Ama damak tadı olarak
farklı. Şekersiz kahve ayrı bir içecektir. Şekerli kahve ayrı bir içecektir. Bunu çok açıkça söylüyorum.
Enteresan bir şey bu şeker. Girdiği kabı kendine çeviriyor.
Domates öyledir. Yemeğe domatesi koyun. Yemeğin hiçbir tadını alamazsınız. kendi lezzetini verir. Herkes parmağını yalayarak yer ama aslında o yedikleri domatesin
tadıdır. Salçadır muhtemelen.
Onun için eski aşçılar domatessiz yemek pişirirlerdi. Marifet domatessiz yemeği kendi suyunda pişirebilmektir. Domates geldi, iş bozuldu demişler zaten. Yani çok kimse evine domates sokmazdı. Ayhan Songar domates evlenirken hanımına demiş. Ben domates yemem, eve de sokmam, ona göre, yoksa demiş hani evlenmeyelim.
O kadar
kendi
keskin.
Anlattı, evet, o kadar keskin.
Çok teşekkür ederim.
Şeker de öyle bir şey, evet.
Sağolunuz, tekrar görüşmek
İnşallah.
Üzere. Bu tatlı sohbetiniz için, sadece bugün için değil, her zaman için çok teşekkür
ederim.
Hepimizin
ağzı tatlı olsun inşallah.
İnşallah.